Aşk Üstüne Denemeler, Ahmet İnam.
Ayrım 4.
Aşk adabını bozan bahçeden dünyaya indirilir. Adem'le Havva'nın bahçesinden söz etmiyoruz. Hristiyani bir düşüş kuramı anlattığım aşkla ilgili değil. Aşk erbabı, soma yani beden, thymos yani duygu, nous yani akıl, oikos yani çevre. Oikos sözcüğü yalnızca inşa edilen ev değildir. Herhangi bir oturma yeridir. Bu dörtlü varlık alanı aşkı dokur, etkiler. Soma'ya fazla itibar, oikosu yaralayabilir, nusu rahatsız edebilir. Bu dörtlüye uyum, dörtlüyle kavga, bahçedeki konukluğumuzun niteliğini, süresini belirler. Aşk bahçesine zor bir yolculukla gelinir. Çıkışın yalnızlığını, ötekinin sınırını aşmak kolay değil. Sevgiliyle üleşilen yaşamın aşk bahçesinde kalabilmesi ancak aşkın doğallığıyla olur. Aşkın çok kolay tüketildiği durumlarda bahçedeki konukluk kısa sürelidir. Ten konuktur aşka, can konuktur, kalp konuktur, gönül konuktur. Siz ve dünyanız, sevgiliniz ve dünyası bahçedeki konukluğunuzda aşkı yaşarsınız tüm boyutlarıyla, bir duygu, bir eylem, bir üleşim olarak. Bilirsiniz ki oraya dışarıdan, bu kahrolası dünyadan geldiniz, biraz kalıp gideceksiniz. Handaki yolcu gibisiniz. Eski Yunanlının epoikos dediği, geçici olarak bir yerde kalan, o yere dışarıdan gelmiş biri. Bahçeden ya ayrılır, ya kaçar, ya da kovulursunuz. Sevgiliniz gider de siz bahçede kalır mısınız? Yanıtım evet. Aşk sevgilinin kanatları altında değildir. O kovulabilir. Siz aşkı ya diğer sevgililere yöneltir yaşarsınız, ya da aşk düşünceye, sanata, ilahi aşka dönüşebilir. Kuşların kafeslerinden azat oluşları gibi, bu dünyanın çirkinliğinden, zulmünde yaşanamayan aşkı, kirliliğin, sığlığın, sinsiliğin, çıkarcılığın kafesinden azat olarak yaşayabiliriz. İçimiz aşkı istemeli. Aşk ne bir kaçıştır ne de soteriyolojik yani kurtuluşla ilgili bir çıkış. Aşk dünyaya teslimiyet değildir. Ruh uyuşukluğu hiç değil. Ruhu hamarat, ruhu çalışkan insanların harcıdır. Aşk gelince cümle eksiklikler bitmez. Yunus Emre hocam kusura bakmasın. Aşk eliyepotik, eksikli, gerçekleştirilemeyişlerle dolu bir eylemdir. Aşk bir isyandır. Emek, beceri, duyarlılık, bilgi, heyecan bekler bizden. Bu dünyada şimdilik kolay kolay yaşanamıyor. Yanlışlarından, eksikliklerinden çekinmeyen insanın bir arayışıdır. Aşk ülkesi, aşk diyarı, uyduruk bir diyar değildir. Şimdilik bu dünyadan kolay ulaşımı yok. Gözü alan gidebilir. Bir gün bu çirkin dünya aşk bahçesi olabilir. Yakınlarda ortadan kalkmazsa. Ya da nedenli uzağımızda, nedenli ulaşılamaz olsa da, gidenlerden birinin gönderdiği mektup, umut ışığını canlı tutabilir, kararmış içimizde. Ne kalacak geleceğe aşktan? Ne kalacak geleceğe aşktan? değişecek mi yapısı? Yitip gidecek mi? Aşk dediğimiz eksikliğimiz mi bizim? Evrim boyunca geliştikçe eksiltecek mi bizden? Eksilecek mi bizden aşk? Yerine akıl mı gelecek? İnsan beyni öyle gelişecek ki, içinden gelen doğal dürtülere, onu kendine çizdiği hedeflerin, amaçların dışına iten güçlere karşı duracak, onları dengeleyecek, denetleyecek. Aşk akıllanacak. Aklın kolluk kuvvetleri aşk eşkıyası yakalayıp, ölçünün, hesaplamanın, dengenin, verimliliğin, ussal bir düzenin olduğu dar alanlara tıkacak. Doğallaşacak mı? Olağanüstülüğünü yitirecek mi? Belli dönemlerde belli koşullar altında ortaya çıkan biyokimyasal bir olgu olarak aşk, örneğin kadınların menstruasyonlarına, adet kanamalarına benzer biçimde mi yaşanır olacak? Şöyle mi diyeceğiz sevgilimize? Ne yapayım, aşkım geldi ya da aşkım tuttu. Sana ilgi duydum. Aşkımız gelecek, duygulanacağız. Belki farmakolojik müdahalelerle şiddetini azaltıp çoğaltacağız. Bitireceğiz ya da başlatacağız. Aşk bedende bitecek. Yaşadığımız yaşam biçimlerinde yeri olmayacak mı? Öyle bir yaşamımız olacak ki ilgimiz aşk dışı konulara odaklanacak. Yaşam akışı aşkın bir ayrıcalık olarak yaşanmasına izin vermeyecek. Koşuşturma ile süren ilgilerin toplumsal, siyasal, ekonomik, teknik, bilimsel ilişkilere, olgulara odaklandığı bir yaşamda ses getirmeyecek. Aşk beklentisi ortadan kalkacak. Alıştığımız bir şey olacak aşk. Aşk mutasyona mı uğrayacak? İnsanın biyolojik, toplumsal, siyasal dönüşümleri sonucu aşk, yüzyıllardır alışılageldiğimiz anlam çerçevelerinin dışında yepyeni anlamlara bürünecek. Bu anlamları elbette kestiremeyiz şimdiden. Kestirebilseydik aşkın doğal, olağan gelişimi içinde sürüp gitmesi anlamına gelirdi bu. Aşk değişecek. O dönem aşkı yaşayanlar, ad nasıl olsa aynı kalacak, belki de önceki aşklarla ortak birkaç yeni yönü bulunduğu için, o dönem aşkı yaşayanlar eskiye şaşarak bakacaklar. Einstein fiziği ile çalışan fizikçilerin Aristoteles fiziğine bakışları gibi. Aşk değişmeyecek. İnsanlar yine onu beceriksizce yaşayacaklar. Yine aşktan yakınıp acı çekecekler değil mi? Galiba. Aşk yine bir sınır yaşantısı olacak. Dokununca insanın parmağı yanacak. Kendini tanıyamadığı, birlikte yaşadığı insanlara, sevgilim dediği kişiye ulaşamadığı için aşk konusunda yine çaresizlikler yaşayacak. Aşk beceriksizliği sürecek, yaşama beceriksizliğiyle birlikte. Aşk gibi inanılmaz güçler taşıyan bir olanağı yaşayamayacak insan yine. 5 ayrı öngörüde bulundum. 5 ayrı dünya, 5 ayrı kehanet. Daha da bulunabilirim. Durayım burada, aşkın başına gelecekleri anlayabilmek için şu an yaşananlar üzerinde yorum yapmaya çalışayım. Hangi aşk nasıl yaşanmalı? Kierkegaard, aşkın işleri diye çevirebileceğimiz yapıtında, aşkın içeriğini, aşk ilişkisinde kimin belirlediğini sorar. Kim belirliyor aşkımızı sevgilim? Sen mi, ben mi, biz mi, toplum mu, arkadaşlarım mı, annem babam mı, toplumsal ekonomik yapı mı, tarih mi, doğa mı, tanrı mı? Doğal aşk diyebileceğimiz, kendiliğinden, geldiği gibi yaşanan, aşkta seven de sevilen de aşık da maşuk da ayrı ayrı aşkın içeriğini belirlerler. Ben sevilmek isterim. Sevgilim benim kendime olan sevgimi güçlendirmeli, kendimi sevmemi sağlamalıdır. Ben de onun kendisini sevmesini sağlamalıyımdır. Böylece iki kendini seven insan bir araya gelir, kendilerine olan sevgilerini besleyecek yardımcılar bulurlar. Bir aradalıkları, birbirlerinin kendi kendilerini sevmelerine yardımcı oldukları içindir. Sevgilim olmasaydı, nedenli yakışıklı, akıllı, eşi bulunmaz biri olduğumu anlamayacaktım. Onunla olan ilişkimde kendi olanaklarımı, kendi gücümü, kendi varlığımı yaşıyorum. Sevgilim bana kendimi güzel duymamı sağlıyor. Ben olmasam o nedenli eşi bulunmaz bir güzel olduğunu, duygululuğunu, şairliğini yaşayamayacak. Ben sevgili olarak ona nedenli yüce bir insan olduğunu hatırlatanım. Kierkegaard'un doğal aşk dediği aşk, aşık ve maşukun olup da aşkın olmadığı bir aşk. Bir artı bir eşittir bir ediyor. Sen artı ben eşittir sen. Ben artı sen eşittir ben. İlginç bir aşk denklemi. Galiba birçokları böyle yaşıyor. Sen bir katalizörsün aşkı. Seni seviyorum çünkü yanında kendimi müthiş seviyorum aşkı. Doğalı buymuş. Türküde söylediği gibi mi? Bir tanem, bir tanem, bir de ben iki tanem. Değil. Bu doğal aşkın türküsü şöyle. Bir taneyim, bir taneyim, hadi bir de sen gel, iki taneyim, iki taneyim. Elbette yutma olmayabilir bu ilişkide. Ne sen beni yutarsın içine alıp da ne ben seni. Ayrı ayrı dururuz, iki bağımsız. Birbirimize kendimiz olma gücünü aşılarız. Kendimizden çıkan ışığı sevgilimiz güçlendirerek yansıtır bize. Sanki bir çukur aynadır optik olarak büyütür bizi. Ama nerededir kendisi, kimdir? Ne duyar? Aynanın ardında ne vardır? Bu doğal denen aşk bir cila aşkıdır. Bir ayna tutma aşkı, bir büyüteç tutma, karşılıklı aynalama aşkı. Herkes kendini görüyor. Nerede ötede olan, ötede duran sevgili? Nerede onunla birlikte var ettiğimiz aşk? Kimyadan bir benzetmeyle, aşk bir karışım değil, bileşimdir. Ben senle karşılaşınca benliğim dönüşmüştür artık. Sen de benimle artık sen değilsindir. Aşk da ben ile senin basit aritmetik toplamına eşit değildir. Farklı bir şey olmuştur artık. Bu açıdan Kierkegaard'un doğalı bana hiç doğal görünmüyor. Belki çoğunluk böyle yaşıyor aşkı, bir ayna olan sevgilisiyle. Bir dev aynası olan, sonra o ayna Luna Park'taki kahkaha aynaları gibi çarpık çurpuk gösterebilir insanı. Aynayla aşk mı olur? Doğal değil bu aşk, bu ayna. Doğanın kanırtmadığı, delilenip kudurmadığımız, dostlarımıza, komşumuza, dava arkadaşlarıma duyduğumuz aşka, belki yumuşatarak dostluk sevgisi diyebileceğimiz, üçüncü bir öğenin karıştığını söylüyor Kierkegaard. Bu öğe Tanrı'dır. Nedeni açık. Orada ilişkiye girenler artık kendi bencilliklerini yaşamıyorlardır. Orada aşkın içeriğini ilişkiye girenler değil, onları aşan bir güç olan Tanrı belirliyordur. Sanki Kierkegaard, aşkı insanlara bırakırsak kendi kendilerine aşık olurlar, sevgililerini de bu amaçla kullanırlar demek istiyor. Ancak Tanrı'nın müdahalesi ile insanın aklı başına gelir, bencilliğinden kurtulur. Kierkegaard'un insandan duyduğu umutsuzluğun ardında neler olabileceği sorusunun irdelenmesi bu yazının sınırlarını aşıyor. Ama ben insanın aşkı kendi olanakları içinde yaşayabileceğini düşünüyorum. Elbette başarma olasılığı çok düşük ama aşk başarma denemelerinden oluşur. Kendimizden çıkış denemelerinden, karşılaşma denemelerinden, aynayla değil, ötede duran insanla, ötedekiyle, öteki sözünü bu bağlamda kullanmıyorum. Aşkta öteki değil, ötedeki daha önemli. Yola çıkan öteye gidebilir, ötedekiyle karşılaşabilir. Ne doğal aşkında, ne dostluk, komşuluk aşkında yola çıkma yok sanki Kierkegaard'da. Yola çıkma bir arayıştır, bir hamledir, bir atılım, bir hazırlık, kendini arama hazırlığı. Kendini aramayan sevgilisini bulamaz. Ayna, aşklar yaşar, buna doğal der. Bencillikten kurtulması için Tanrı'dan yardım bekler. Burada Kierkegaard'a haksızlık etmeyeyim. Tartışmanın bağlamını çağımızda yaşananlara çevirdim. Eleştirim onlaradır. İşte insanı aşktan alakoyan bu aramayıştır kendini. Orada burada sevgili arama, koca arama anlamında değil. Yola çıkmayıştır öteye doğru. Çıksa da karşılaşamayıştır ötede olan insanla. Buluşsa da ötedeki ile öteyi yaşayamayıştır. Üleşmeyi bilmeyişi, sen ve beni bizde dönüştüremeyişi, bize can veremeyişi, canı ötelere götüremeyişidir.
Ayrım sonu.